Ayrım 9, sayfa 149. Ella, Boston, 28 Mayıs 2008. Bu sabah her zamankinden durgun uyandı Ella. Ama öyle mutsuz bir durgunluk değildi bu. Daha ziyade isteksiz, hissiz, adeta renksiz bir ruh halindeydi. Sanki varmaya hiç niyetlenmediği bir eşiğe yaklaşmıştı. Bir şeyler değişiyordu hayatında, bunu seziyor ve bekliyordu. Mutfakta kahve hazırlarken geçenlerde oturup yazdığı ve sonra bir çekmeceye kaldırdığı bir karar listesi buldu. Yazdıklarını merakla okudu. Uyguladığı kararların yanına kırmızı kalemle işaret koydu. 40 yaşına varmadan muhakkak yapmam gereken 10 şey. Bundan böyle daha düzenli ol, vaktini daha iyi kullan, kendine yeni bir ajanda al. Tamamdır. Rejime başla, yağ, şekeri, unu, tuzu kes, mineral desteği ve antioksidan al. Tamamdır. Kırışıklıklara savaş aç, alfa hidroksil ürünler kullan, L'Oreal'in yeni kremini ihmal etme. Tamamdır. Koltukların yüzlerini değiştir, salona yeni süs bitkileri al, yastıkları yenile. Tamamdır. Hayatını gözden geçir. Tamam sayılır. Et yemeyi bırak. Her hafta sağlıklı bir menü oluştur, bedenini hak ettiği özeni göstermeye başla. Tamam sayılır. Rumi'nin kitaplarını al, her gün en az iki şiirini oku. Tamamdır. Çocukları bir Broadway müzikaline götür. Tamamdır. Yemek kitabı yazmaya başla. Tamamdır. Kalbini aşka aç. Ella bir süre kıpırdamadan durdu. Gözleri listenin sonuncu maddesine takılmıştı. Bunu yazarken ne düşünmüştü acaba? Ne vardı aklında? Aşk şeriatının etkisi olmalı diye mırıldandı kendi kendine. Aziz Zahara'nın romanı yüzünden son zamanlarda sıkça düşünür olmuştu aşkı. Sevgili Aziz, bugün benim doğum günüm. Bir dönüm noktasına varmış gibi hissediyorum. Kırkına varınca yaşlandığını anlıyorsun, olanca ağırlığıyla. Özellikle biz kadınlar için geçerli bu. Gerçi Amerika'daki kadın dergileri ısrarla insan ömrünün epey uzadığını, eskiden 30 yaş neyse şimdilerde 40'ın o olduğunu söylüyorlar. Parantez içinde ve eskiden 40 yaş neyse şimdilerde 60 oymuş. Ama kimi kandırıyoruz? 40 yaş 40 yaştır işte. Artık her şeyin daha fazlasına sahibim. Daha bilgili, daha olgun, daha sağduyuluyum. Ve yüzümde daha fazla kırışıklık var. Saçımda daha fazla kır. Daha kırgınım ve daha yorgun. Doğum günleri hep neşelendirirdi beni ama nedense bu sabah göğsümde bir ağırlıkla uyandım. Bir an hayatımın hep böyle geçip gideceğini düşündüm ve bu fikirle ürperdim. Peki hayatımın değişmesini gerçekten istiyor muyum? Birden anladım ki bu soruya evet desen bir türlü, hayır desen bir türlü. Her iki sonuçta ürkütüyor beni. Benden daha keyifli olman dileğiyle arkadaşın Ella. Hamish, biraz kasvetli bir mesaj oldu galiba, kusuruma bakma. Bu sıralar kendimle çok uğraşıyorum. Belki de romanının etkisidir ya da resmen orta yaş bunalımındayım. Sevgili Ella, doğum günün kutlu olsun. Hem erkekler hem kadınlar için 40 en güzel yaştır. Bence 40 sayısı tılsımlıdır. Boşuna değil, Nuh tufanı 40 gün sürdü. Sular her yeri kapladı ama aynı zamanda bu topyekün yıkım birikmiş tüm kirleri sildi ve hayata yeniden başlama fırsatı verdi. İslam tasavvufunda 40 sayısı bir mertebe aşmak için sarf edilen zamanı, manevi uyanışı temsil eder. Bilincin 4 temel safhası vardır. Her birinde 10 derece mevcuttur ki toplamda 40 eder. Hazreti İsa 40 gün 40 gece çölde çile çekti. Hazreti Muhammed peygamberlik çağrısını 40 yaşında işitti. Bu da ıhlamur ağacının altında 40 gün tefekküre daldı. Ve tabii bir de Şems'in 40 altın kuralını unutmamalı. 40 yaşında insan yeni bir vazife üstlenir. Bence muhteşem bir yaşa vardın. Yaşlanmayı da sakın dert etme. 40 öyle kudretli bir sayıdır ki kırışıklıklar da saçındaki aklar da yanında cılız kalır. Kendine iyi bakman dileğiyle Aziz. Fahişe Çöl Gülü, Konya, 18 Ekim 1244. Bunca senedir bu beter yolun yolcusuyum, anlamadığım bir şey var. Nasıl olur da insanlar habire fuhuşa karşı olduklarını ve fahişelere acıdıklarını söyledikleri halde, fuhuş yapan bir kadının tövbe edip hayata sil baştan başlamasına fırsat tanımazlar? Madem ki bir kere düştün batağa hep orada kal derler adeta, bilmem ki nedendir. Tek bildiğim şu, bu dünyada pek çok insan başkalarının sefaletinden beslenir. Düşenin belini doğrultup toparlanmasını istemez. Yeryüzünden bir sefil eksilse rahatsız olur. Ama kim ne derse desin, aklıma koydum bir kere. Yakında bu kerhaneden ayrılacağım, gideceğim bu yerden. Bu sabah uyandığımda içim içime sığmıyordu. Mevlana'nın vaazını dinlemeyi o kadar çok istiyordum ki, gözüm başka bir şey görmüyordu. Patrona gidip müsaade istesem benimle dalga geçecekti, biliyorum. Orospollar ne zamandan beri vaaz dinlemeye camiye gider oldu diyecekti. Ne zaman böyle alay etse, öyle bir gülme krizine tutulur ki yüzü patlıcan moruna döner. O yüzden yalan söylemeye karar verdim. Gül bahçesini kimin yaptığını soran o uzun boylu, saçsız derviş gittikten sonra baktım bizim Hünsa'yı bir düşüncedir almış. Ne zaman böyle dalgınlarsa daha anlayışlı olur. Tam zamanıdır deyip yanına vardım. Pazarda halletmem gereken bir iki işim var, müsaadenle gideyim dedim. Bana inandı. Ne de olsa 9 senedir yanında it gibi sadakatle çalıştığım için az da olsa güvenini kazanmış sayılırım. Tek şartım var dedi patron. Susam da seninle gelecek. Bu hiç mesele değildi. Susam'ı severdim. Yüreği tertemiz, aklı 6 yaşında çocuk, kendi çam yarması gibi bir adamdı Susam. Hinlik nedir bilmediğinden son derece namuslu ve emindi. Kimse asıl adını bilmezdi. Belki kendisi bile. Helvaya pek düşkün olduğum için ona Susam derdik. Ne vakit kerhaneden bir fahişe sokağa çıkacak olsa, Susam da sessiz bir gölge gibi peşinden giderdi. İstesem de ondan iyi muhafız bulamazdım. Beraberce bostanların arasından dolanan tuzlu yoldan ilerledik. İlk kavşağa vardığımızda Susam'a beklemesini söyledim. Bir çalının arkasına geçip daha evvelden oraya gizlediğim bir çuval dolusu erkek kıyafetini çıkarttım. Ne var ki üstümü değiştirip erkek kılığına girmek düşündüğümden zor oldu. Göğsüme uzun eşarplar sarıp memelerimi düzlemem gerekti evvela. Sonra kahverengi şalvar, yün yelek, kestane renkli uzun bir cübbe geçirdim üstüme. Bir de sarık taktım kafama. En son olarak seyyah bir Arap sansınlar diye yüzümün yarısını bedeviler gibi sarıp sarmaladım. Tekrar Susam'ın yanına vardım. Gözlerini fal taşı gibi açıp irkilerek baktı. Haydi gidelim diyerek yeninden çekiştirdim ama kıpırdamadı. Peçeyi indirdim. Benim ya, tanımadın mı beni? Susam bir elini ağzına götürüp hayretle bağırdı. Çöl gülü sen misin? Neden böyle giyindin? Şşt, sana bir sır versem tutar mısın? Susam tabii manasında başını salladı. Tamam diye fısıldadım. Kimseye söyleme. Bilhassa Hünsa'ya tek kelime anlatmak yok. Şimdi biz pazara gitmiyoruz. Camiye gidiyoruz. Susam'ın alt dudağı titredi. Ama hani pazara gidiyorduk diye çocuk gibi mızmızlandı. Tamam oraya da gideceğiz ama şimdi değil, sonra. Önce Mevlana'yı dinlemeye camiye gidiyoruz. Susam dehşet içinde yüzüme baktı. Lütfen, bu benim için çok önemli diye yalvardım. Eğer kabul edip kimseye söylemezsen sana koca bir helva alacağım. Helva diye tekrarladı Susam. Daha kelimeyi duyar duymaz ağzına hoş bir tat gelmiş gibi dilini şapırdattı. İşte böylesi tatlı umutlarla Mevlana'nın vaaz vereceği camiye doğru yola koyulduk. Nikea yakınlarında ufak bir köyde doğdum. Annem hep derdi ki, doğru yerde dünyaya geldin ama yanlış zamanda. Devir kötüydü, yarın ne olacağı belirsiz. Bir seneden diğerine her şey değişiyordu. Önce Haçlıların döneceği söylentileri daralttı içimizi. Konstantinopol'da yaptıkları mezalimi işittik. Malikaneleri yağmalamış, en küçüğünden en büyüğüne kiliselerdeki ikonaları kırmışlardı. Sonra Selçuklu saldırılarından bahsetmeye başladı herkes. Daha Selçuklu ordusunun yarattığı korkunun izleri küllenmemişti ki, acımasız Moğol saldırıları başladı. Sanki düşmanın ismi ve cismi sürekli değişiyor ama başkalarınca yok edilme korkumuz İda Dağı'nın başındaki kar kümeleri gibi sabit kalıyordu. Annem babam fırıncıydı. İyi Hristiyanlar, inançlı insanlardı. Çocukluğumdan hatırladığım en eski şey fırından taze çıkmış ekmek kokusudur. Zengin değildik. Çok küçükken dahi bunun farkındaydım. Ama fakir olmadığımızı da biliyordum. Dükkana dinlenmeye gelen fakir fukaranın gıpta dolu bakışından bilirdim halimizi. Her gece uyumadan evvel dizlerimin üstüne çöküp dua eder, bizi aç yatırmadığı için Tanrı'ya teşekkür ederdim. Bir dostla konuşur gibi konuşurdum onunla. Zira o sıralar Rab dostumdu benim. 7 yaşımdayken annem hamile kaldı. Şimdi düşünüyorum da daha evvel kim bilir kaç kez düşük yapmış olmalıydı ama o sıralar aklım ermezdi bu işleri. Öyle masumdum ki bebekler nasıl dünyaya gelir diye sorsalar Tanrı'nın onları yumuşak taze hamurdan yoğurduğunu söylerdim herhalde. Ne var ki annemin karnında yoğrulan hamur devasa bir şeye benziyordu. Çok geçmeden karnı burnuna vardı. O kadar irileşti ki yürüyemez hale geldi. Köyün ebesi annemin vücudunun su tuttuğunu söyledi ama ne demek istediğini anlamamıştım. Sus tutmakın nesi kötüydü ki? Halbuki ne annemin ne de ebenin bildiği bir şey vardı. Meğer tek değil, 3 bebek varmış rahimde. 3'ü de oğlan. Kardeşlerim annemin içinde savaşmaktaymış meğer. Doğuma yakın 300'lerden biri diğerini göbek bağıyla boğmuş. Boğulan bebek de öc almak istercesine çıkışı kapamış. Böylece bebeklerin hepsi sıkışmış, çıkamaz olmuş. Annem 4 gün boyunca kardeşlerimi doğurmaya uğraştı. Gece gündüz feryatlarını işittik. Ta ki sesi soluğu kesilinceye değin. Ebe annemi kurtaramayınca kardeşlerimi kurtarmaya soyundu. Eline bir çift makas alıp annemin karnını yardıysa da ancak bir bebeği kurtarabildi. Erkek kardeşim işte böyle doğdu. Babam bütün suçu ondan bilirmişçesine doğduğu günden beri kardeşime ters davrandı. Hatta vaftiz törenine dahi katılmadı. Annem ölüp babam asık suratlı haşin bir adama dönüşünce hayatın tadı tuzu kalmadı. Fırında işler çarçabuk kötüye gitti. Günün birinde fırına gelen dilenciler gibi olacağımızdan korkuyordum. Yatağımın altına ekmek somunları saklamaya başladım. Orada kuruyup bayatlarlardı. Ama esas sıkıntıyı benden çok kardeşim çekti. En azından ben bir zamanlar sevgi alaka görmüştüm. Kardeşim bunları hiç tatmadı. Bu kadar fena muamele görmesi beni kahrediyordu. Ama doğrusu babamın gazabına uğrayan ben olmadığım için kendimi şanslı sayıyordum. Keşke kardeşimi kollasaymışım. O zaman her şey farklı olurdu. Ben de bugün Konya'da bir kerhanede olmazdım. Hayat ne tuhaf. Bir sene sonra babam yeniden evlendi. Kardeşimin hayatında tek değişen şey şu oldu. Eskiden sırf babamdan kötü muamele görürken, şimdi hem babamdan hem üvey annemden kötü muamele görüyordu. Artık her fırsatta evden kaçıyordu. Geri döndüğünde beter arkadaşlar ve daha beter huylar edinmiş olarak geliyordu. Bir keresinde babam onu öyle feci dövdü ki yaşaması mucizeydi. O günden sonra kardeşim hızla değişti. Göz bebeklerine zalim bir bakış oturdu. Aklından bir şeyler geçirdiğini seziyordum ama ne fena ameller beslediğinden haberim yoktu. Keşke bilseydim. Keşke bu trajediyi önleyebilseydim. Çok geçmedi. Babamla üvey annemi ölü bulduk. Birisi yedikleri ekmeğin ununa fare zehri karıştırmıştı. Haber duyulur duyulmaz herkes kardeşimden şüphelendi. Muhafızlar sorguya başlayınca o da korkup kaçtı. Kardeşimi bir daha görmedim. Birdenbire bu dünyada yapayalnız kalmıştım. Anamın kokusu sinmiş evde duramadım. Fırında hiç kalamadım. Sonunda hayatta kalan tek yakın akrabam olan halama gitmeye karar verdim. Evlenmemiş kız kurusuydu. Konstantinopol'da yaşardı. Evi ve fırını öylece bırakıp onun yanına gitmek için yola çıktım. 13 yaşındaydım. Konstantinopol'a giden bir yolcu arabasına atladım. At arabasındaki en genç yolcu bendim. Yola çıkalı birkaç saat olmuştu ki eşkıyalar önümüzü kesti. Her şeyimizi aldılar. Çantalar, bavullar, şapkalar, çizmeler, kemerler, mücevherler. Hatta arabacının sosislerini bile. Verecek bir şeyim olmadığından sessiz sedasız bir köşede durdum. Bana zarar vereceklerini sanmıyordum. Ama tam gitmek üzereyken çetenin başı bana dönüp seslendi. ''Güzel kız, bana bak, kız oğlan kız mısın?'' Utançtan kızardım. Böyle münasebetsiz bir suale cevap vermeyi reddettim. Meğer benim kızarmam adamın beklediği cevap imiş. Çete reisi ''Haydi gidelim'' diye gürledi. ''Bütün atları alın, şu kızı da alın.'' Ben ağlaya sızlaya direnirken diğer yolcuların hiçbiri yardımıma koşmadı. Haydutlar beni büyük bir ormana götürdüler. Meğer ormanın ortasında kendilerine ait bir köy varmış. Bir sürü kadın vardı ortalıkta ve bir o kadar çocuk. Her yerde ördekler, kazlar, keçiler, domuzlar tembel tembel eşiniyor dolaşıyordu. İçinde haydutlar yaşıyor olmasa sanırsın ki dünyanın en şirin köyü burası. Çok geçmeden çete reisinin bana neden bakire olup olmadığımı sorduğunu anlayacaktım. Meğer haydutların bir lideri varmış. Adam tifoya tutulmuş, durumu ağırmış. Uzunca bir süredir yataktaymış. Türlü ilaç denemişler ama faydası olmamış. Nasıl olduysa birisi kulağına sihirli bir deva fısıldamış. Bir bakireyle yatarsan hastalığın ona geçer. Sen pirupak olur, şifa bulursun. Hayatımda hatırlamak istemediğim nice şey var. Ormanda geçen günlerim bunların arasında. Bugün bile ne vakit ormanı ansam bir tek çam ağaçlarını düşünürüm. Köydeki kadınların yanında duracağıma gider ağaçların arasında bir başıma oturur ağlardım. Buradaki kadınlar haydutların karıları ya da kızlarıydı. Bir de kendi istekleriyle gelmiş fahişeler vardı. Bir türlü aklım almazdı neden buralara geldiklerini. Bense kararlıydım. İlk fırsatta kaçacaktım. Zaman zaman ormandan geçen at arabaları görürdüm. Çoğu da asilzadelere aitti. Bu arabaların neden soyulmadıklarını bir türlü çözemezdim. Sonradan anladım ki arabacılar ormandan geçmeden önce haydutlara rüşvet verir, karşılığında güvenle geçer giderler. İşlerin nasıl yürüdüğünü anladıktan sonra bir plan yaptım ve büyük şehre giden bir arabayı durdurup arabacıya beni alması için yalvardım. Param olmadığını bildiği halde yüksek bir ücret talep etti. Bedelini başka şekilde ödedim. Konstantinopol'a varıp da birkaç gün geçirince ormandaki fahişelerin neden orada olmayı seçtiklerini anlayacaktım. Şehir ormandan beterdi. Halamı aramaya gerek bile görmedim. Benim gibi düşmüş birini evinde istemezdi ki. Bir başımaydım. Şehrin ruhumu ezmesi çok sürmedi. Bambaşka bir alemin içindeydim artık. Şiddetin, şerrin, tecavüzün, zulmün, hastalıkların dünyasında. Peş peşe defalarca hamile kaldım. Şişleye şişleye nice çocuk aldırdım. Öyle harap oldu ki bedenim, adet görmeyi kestim. Genç yaşta gebe kalamaz oldum. O sokaklarda öyle şeylere şahit oldum ki kelimeler kifayetsiz kalır. Şehirden ayrıldıktan sonra askerlerle, canbazlarla, oyuncularla, kahinlerle, çingenelerle gezdim. Hepsinin keyfine köle oldum. Sonra Çakal Kafa adında bir zorba beni buldu. Tuttu, Konya'daki bu kerhaneye getirdi. Ünsal patron işine yaradığı müddetçe nereden geldiğimi önemsemedi. Bebek doğuramadığımı duyunca pek sevindi. Gebelik sorunu olmayacaktı. Kısırlığıma atıfta bulunmak için bana Çöl lakabı taktı. Ama bu ismi fazla kuru bulmuş olacak ki yanına bir de süsleme ekledi. Gül. Böylece Çöl Gülü oluverdim. Aldırmadım, alınmadım. Gülleri severdim. Kaybedecek neyim kalmıştı ki? Düşünüyorum da, iman da gizli bir gül bahçesi gibi. Vaktiyle o bahçe içinde dolaşıp baygın kokularını içime çekerdim ama bir gün pat diye kendimi dışarıda cennetten kovulmuş buldum. Tanrı'nın bana tekrar kucak açmasını ne çok isterim. Tıpkı çocukluğumda olduğu gibi ona yönelebilsem keşke. Bu arzuyla iman bahçesinin etrafını dolaşıyor, açık bir kapı arıyorum, bulamıyorum. Nihayet Susam'la camiye vardık. Gözlerime inanamadım. Her meşrepten, her meslekten ahali köşe bucağı doldurmuştu. Kadınlara ait haremlik kısmını bile erkekler kaplamıştı. İğne atsan düşmez kalabalıkta nasıl yer bulacaktım? Tam umudumu yitirip geri dönecektim ki önüm sıra bir dilencinin hızla kalktığını, kalabalığı yararak caminin çıkışına ilerlediğini gördüm. Çabucak onun yerine oturdum. Susamsa dışarıda kaldı. İşte böylece ben Çölgülü, Tepeden tırnağa erkek dolu bir camide buldum kendimi. Tedirgindim. Aralarında erkek kılığına girmiş bir kadının oturduğunu bilseler ne yaparlardı acaba? Daha bunu tahayyül edemezken bir de o kadının fahişe olduğunu öğrenmeleri halinde olacakları aklımdan geçirmek dahi istemiyordum. Ne var ki Mevlana'yı dinlemeye gelmiştim. Bana yol gösterecek bir sese ihtiyacım vardı. Tüm vehimleri, vesveseleri savuşturup dikkatimi vaaza verdim. Rumi tane tane konuşuyordu. Yüce Allah kederi yaratmış ki tezatından saadet doğsun dedi. Bu dünyaya boşuna alemi kevni fesat, yani oluş ve varoluş alemi denmemiştir. Burada her şey tezatından tezahür eder. Bir tek Rabbin zıttı yoktur. O yüzden o hep sır kalır. Vaiz konuşurken sesi dağ pınarları gibi coşup kabarıyordu. Aşağıda toprak, yücede sema. Dünyanın her hali böyledir. Bolluk ve kıtlık, barış ve savaş. Her nesnenin muhakkak karşıtı var. Unutmayın, Allah hiçbir şeyi boşa yaratmamıştır. Tek bir tanenin bile bu ilahi nizamda yeri var. Anladım ki şu alemde tesadüfi veya fuzuli olan bir şey yok. Her şey bir amaca hizmet eder. Anamın hamileliği, üç kardeşimin ana rahminde tutuştukları amansız savaş, kardeşimin yalnızlığı, hatta babamın ve üvey anamın katli, ormanda yaşadığım o korkunç günler, Konstantinopol sokaklarında maruz kaldıklarım. Hepsi ve her biri hikayeme katkıda bulunmuştu. Her zorluğun ardında ve ötesinde bir başka sır, bir başka sebep vardı. Anlatamıyor ama yüreğimde hissediyordum. Bu öğleden sonra hınca hınç kalabalık bir camide Rumi'yi dinlerken bir dinginlik, bir huzur geldi üstüme. Öyle bir teslimiyet ki anamın pişirdiği ekmekler kadar sıcak ve yumuşak. Dilenci Hasan, Konya, 18 Ekim 1244. Başı pek, karnı tok Mevlana, nasıl da rahat anlatıyor sıkıntı çekmenin erdemini. İnsan bildiği şeyden bahsetmeli, bilmediğinden değil. Baktım dayanamıyorum, kendi kendime söylene söylene camiden ayrıldım. Gidip tekrar akşa ağacın dibine oturdum. Camideki cemaat dağılıncaya kadar kimsenin keşkülüme para bırakmasını beklemediğim için miskin miskin etrafı gözetlemeye başladım. Neredeyse uykuya dalacaktım ki daha evvel hiç görmediğim bir adam ilişti gözüme. Tepeden tırnağa karalar giyinmişti. Yüzünde ise hiç kıl yoktu. Elinde uzunca bir asası vardı. Tek kulağında da gümüş bir küpe. Öyle sıra dışı bir edası vardı ki gözlerimi ondan alamadım. Derviş sağa sola bakındı derken beni fark etti. Görmezden gelinmeye o kadar alışkındım ki adamın hemen başını çevirmesini bekledim. Ama derviş sağ elini yüreğine götürerek ezelden beri dostmuşuz gibi bana selam verdi. Şaşırdım. Acaba başkasına mı selam verdi diye gayri ihtiyari etrafıma bakındım. Ama bir ben, bir de akça ağaç vardık işte. Nihayet selamın muhatabı olduğumu anlayıp ben de elimi yüreğime götürmek suretiyle karşılık verdim. Ağır ağır yanıma yaklaştı. Başımı eğdim. Herhalde keşkülüme bakır para atacak yahut kuru ekmek verecekti. Halbuki derviş yanı başımda diz çöktü. Benimle aynı hizaya gelip gözünü gözüme dikti. ''Selamun aleyküm kardeş'' dedi. ''Aleyküm selam derviş'' dedim. Kendi sesim bana yabancı geldi çatal çatal. Birden anladım ki birileriyle konuşmayalı uzun zaman olmuş. Neredeyse kendi sesimin neye benzediğini unutmuştum. Kendini tanıttı. İsmi Tebrizli Şems'imiş. Adımı sordu. Güldüm. ''Benim adım olsa ne olur, olmasa ne olur?'' Derviş itiraz etti. ''Her insanın bir ismi vardır. Allah'ınsa sayısız ismi var. Biz bunlardan ancak 99'unu biliyoruz. Düşün hele, Allah'ın bunca adı varsa onun ruhundan üflediği bir insan nasıl atsız yaşar? Bu soruya ne cevap vereceğimi bilemedim. Denemedim bile. İkrara vurdum işi. Vaktiyle bir anam, bir de karım vardı. Bana Hasan derlerdi. Şems başını sallayarak, öyleyse ben de Hasan diyeyim dedi. Sonra hiç beklemediğim bir şey yaptı. Koynundan gümüş bir ayna çıkarıp bana uzattı. Al bunu dedi. Bağdat'ta mübarek bir zat vermişti. Lakin sana nasipmiş. Olur da özünü unutursan, sana içindeki ilahi güzelliği gösterir. Cüzzamlı bir adama ayna mı verirsin dedim hayretle, bunca çirkinliğime rağmen. Devam etmeye fırsat kalmadı, arkamızda bir patırtı koptu. Önce sandım ki camide bir yan kesici yakaladılar. Ama bağırtı çağırtı katlanarak arttı. Belli ki daha vahim bir mesele vardı ortalıkta. Bir yan kesici için bu kadar şamata kopartmazlardı. Çok geçmeden ne olduğunu öğrendik. Meğer kadının teki erkek kılığında camiye girmeye kalkmış. Üstelik namuslu bir kadın değil, düpedüz fahişeymiş. Yakalamışlar. Baktık bir takım adamlar kadını ite kaka dışarı çıkarıyorlar. Arkalarında bir güruh hiddetle bağırıyor. Kırbaçlayın şu sahtekarı, kırbaçlayın orospuyu. Öfkeli ayak takımı sokağa vardı. Ortalarında erkek kıyafetli genç bir kadın gördüm. Korkudan ölecekmiş gibi kanı çekilmiş, bembeyaz kesilmişti. Badem gözlerinden dehşet fışkırıyordu. Bugüne dek sayısız linç hadisesine tanık olmuştum. Her defasında hayret ederdim. Nasıl oluyor da tek başlarınayken gayet mütevazi, mazbut ve hatta munis olan insanlar, kalabalık içine girer girmez değişiyor, kabalaşıyor, acımasızlaşıyordu. Kimi zanaatkar, kimi tezgahtar, kimi çerçi, kimi dülger olan, belki karınca dahi incitmeyen şahıslar, bir güruh halinde hareket edince gaddarlaşıyordu. Meydan dayakları vakayı adiyedendi. Çoğunlukla sonları kanlı biterdi. Cesetler ibret olsun diye meydana asılırdı. Zavallı kadın dedim dervişe. Ama dönüp baktığımda Şems'in yerinde yerler esiyordu. Bir de baktım ki derviş rüzgar olmuş gidiyor. Mübarek sanki yaydan fırlamış ok. İnanılmaz bir hızla ve kararlılıkla güruha doğru rap rap yürüyor. Ben de derhal peşinden seyirttim. Yetişmek ne mümkün. Ayak takımı alayının başına varınca Şems asasını bayrak gibi havaya kaldırdı ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Durun. Kalabalık şöyle bir dalgalandı. Adamlar kadını itip kalkmayı bırakıp yollarını kesen bu siyahlar içindeki çılgına baktılar. Utanın, bu ne hal diye bağırdı Şems ve asasının demir ökçesini yere vurdu. 30 adam bir kadına karşı, öyle mi? Adil midir bu yaptığınız? Ablak suratlı, iri yarı, bir gözü tembel bir adam derhal öne çıktı. Bu kadın adil davranılmayı hak etmiyor ki dedi. Adalet hak edene verilir. Tavrına bakılırsa kendini bu güruhun lideri ilan etmişti. Yaklaşınca adamı tanıdım. Bay Vars adında bir muhafızdı. Konya şehrinin tüm dilencileri yaka silkerdi ondan. Bu kadın cemaati kandırmak için erkek gibi giyinip camiye sızdı ve utanmadan Müslümanların arasına karıştı diye devam etti Bay Vars. Yani sen şimdi diyorsun ki bu insan evladı camiye vaaz dinlemeye gelmiş. Buna ne ceza verelim, öyle mi? Diye sordu Şems. Ne zamandan beri cumaya gelmek suçtur sorarım size. Kalabalıktan çıt çıkmadı bir an. Öfkeden yüzü kıpkırmızı bir başka adam, kadınlara cuma zaten farz değil, gelmesinler diye haykırdı geriden. Üstelik bu kadın iffetli bir avrat değil, orospudur. Mübarek camide ne işi varmış? Bunun üzerine arka sıralarda birkaç kişi gemi azıya aldı, hem avaz bağırdılar, kaltak, soysuz. Galeyhane gelen bir delikanlı öne atıldı, kadının sarığına yapıştığı gibi var gücüyle asıldı. Sarık çözülünce kadının parlak, uzun, buğday sarısı saçları dalga dalga saçıldı. Herkes nefesini tuttu. Fahişenin gençliği, güzelliği insanın aklını alıyordu. Şems ahalinin içindeki karışık hisleri bilmiş olacak herkese seslendi. ''Karar verin kardeşlerim. Bu kadını hor mu görüyorsunuz yoksa hoş mu görüyorsunuz?'' Bunu demesiyle Şems'in fahişenin elini tutup kendine doğru çekmesi bir oldu. Böylece kadını bir hamlede ayak takımından uzaklaştırdı. Genç kadın dervişin arkasına sığınıp anasının eteklerine gizlenen küçük bir kız çocuğu gibi olduğu yerde sindi. Bay Vars Şems'in üstüne yürüyerek sesini yükseltti. ''Büyük bir hata yapmaktasın derviş. Bu şehrin yabancısısın. Bizim adetlerimizi bilmezsin. Sen bu meseleye burnunu sokma.'' Bir başkası lafa girdi. ''Hem sen ne mene dervişsin. Fahişe korumaktan önemli işlerin yok mu?'' Şems-i Tebrizi bir süre itirazları değerlendirir gibi sessizce durdu. Yüzünde öfkeden eser yoktu. Sakin ve kararlıydı. ''Peki siz en başta bu kadını nasıl fark ettiniz? Demek camiye gidip sağdakine soldakine bakıyorsunuz. Hakiki mümin yanındaki çıplak dahi olsa haramı fark etmez. Her kim gerçekten Allah'ı zikrederse ondan başka her şeyi unutur. Siz bugün aslında bu kadını enselemediniz, kendinize ele verdiniz. Onu yakalayarak aklınızın fikrinin başka yerde olduğunu gösterdiniz. Şimdi camiye geri dönün. İnşallah bu sefer doğru dürüst iman edersiniz.'' Koca sokağa tuhaf ve kesif bir sessizlik çöktü. Kaldırımlarda uçuşan toz topakları dışında hiçbir şey ve hiç kimse kımırdayamadı. Nihayet Şems-i Tebrizi asasını sallayarak ''Haydi hepiniz geri dönün, doğruca Mevlana'yı dinlemeye.'' diye kalabalığı kışkıştadı. Gözlerime inanamıyordum, herkes afallamıştı. Kimse dönüp gitmedi ama kalabalıktakilerin çoğu birkaç adım gerilemişti. Ne yapacaklarını bilemeden etrafa boş boş bakınanlar çoğunluktaydı. Tam o sırada fahişe dervişin arkasında saklandığı yerden çıktı. Ürkek dağ tavşanı gibi sıçrayarak uzun saçları savrula savrula başladı koşmaya. Göz açıp kapayıncaya kadar en yakın ara sokakta gözden kayboldu. İki kişi onu kovalayacak oldu ama Şems-i Tebrizi asasını adamların ayaklarına doğru öyle ani savurdu ki ikisi de takılıp yere kapaklandılar. Etraftakiler gülmeye başladı. Ben de katıldım. Şaşkınlıktan serseme dönen iki adam ayağa kalkmayı becerdiğinde fahişe çoktan gözden yitmiş, derviş ise orada işi bittiğine kanaat getirmiş olacak ki yürüyüp gitmişti. Sarhoş Süleyman, Konya, 18 Ekim 1244. Başımda bir ağırlık, kollarımda bir tatlı uyuşukluk, gözlerimi kapadım. Tam sızmak üzereydim ki dışarıdan kopan patırtıyla sıçradım, ödüm patladı. Ne oluyor yahu diye haykırdım, yoksa Moğollar mı saldırdı? Kıkır kıkır gülme sesleri yükseldi. Etrafa bakınca diğer müşterilerin benimle dalga geçtiğini gördüm. Bak şu zibidilere. Meraklanma Ayyaş Süleyman diye bağırdı meyhane sahibi Hristos. Sokaktan geliyor bu patırtı. Mevlana vaazdan dönüyor. Peşinde de hayranları. Pencereye gidip baktım. Hakikaten dediği gibiydi. Mevlana'nın talebe, hayran ve müritleri uzun bir yürüyüş alayı olmuş sokaktan geçiyordu. Kalabalığın ortasında atının üstünde dimdik duruyordu Rumi. Pencereyi açtım. Yarı belime kadar eğilerek cümbüşü seyretmeye başladım. Salyangoz hızıyla ilerliyordu kalabalık. O kadar yakınımdaydılar ki elimi uzatsam birilerinin kafasına değebilirdim. Birden muzipçe bir fikir geldi aklıma. Kimseye çaktırmadan birkaç kişinin sarıklarını değiştirecektim. Bir koşu gidip Hristos'un tahta sırt kaşıyıcısını kaptım. Bir elimle pencereye tutundum, diğer elimle kaşıyıcıyı sarkıttım. İyice öne eğildim. Tam adamın tekinin külahını çekecektim ki kalabalıktan biri tesadüfen yukarı baktı, beni gördü. "Selamun aleyküm," dedim işi pişkinliğe vurarak. "Tavernadan selam mı yolluyorsun? Tüh ahlaksız. Üstelik Müslümansın. Utan ya, utan," diye kükredi adam. "Şarap şeytan işidir, bilmez misin?" Ağzımı açıp bir şey söylemek üzereydim ki kafamın üstünden sert bir şey vın diye geçip arkaya düştü. Neler olup bittiğini anladığımda dehşete düştüm. Birisi taş atmıştı. Son anda eğilmesem kafamı yaracaktı. Açık pencereden içeri giren taş beni teğet geçerek tam arkamda oturan İranlı halı tüccarının masasına güm diye inmişti. Ne olduğunu anlamayacak kadar çakır keyif olan tacir şimdi taşı eline almış inceliyordu. Hristos endişeyle seslendi. "Süleyman, çabuk kapa şu camı, masana geç." "Ne oldu, gördün mü?" diye sordum heyecandan zangır zangır titreyerek. Masama döndüm. "Adamın teki bana taş attı. Ölebilirdim yahu." Hristos tek kaşını kaldırdı. "Kusura bakma ama ne bekliyordun? Bilmez misin meyhanede Müslüman görmekten hoşlanmaz bazıları? Sen de tutmuş ağzın içki koka koka, burnun olmuş kandil kendini sergiliyorsun. Ya ne olacaktı?" "Olsun, günah benim kime ne?" diye mırıldandım. "Ben insan değil miyim?" Hristos sırtımı sıvazladı. "Bu kadar alıngan olma be Süleyman." "Olurum. Zaten bu yüzden bağnazlardan bıktım, usandım. Tanrı'yı yanlarına aldıklarından o kadar eminler ki geri kalan herkese tepeden bakıyorlar." Hristos yanıt vermedi. O da dindar bir adamdı ama sarhoş müşterilerini yatıştırmayı bilecek kadar da mahir bir meyhaneciydi. Az sonra bir testi kırmızı şarap koydu önüme. Ben kafama dikip içerken o da bir kenardan izledi. Dışarıda uğultulu bir rüzgar esti. Bir an için durup beraberce kulak kapattık. Dilini çözmeye çalışırcasına, "Şu şarap niye günahtır anlamam," diye mırıldandım. "Madem fenadır, cennette niye serbest? Madem cennette serbesttir, burada neden yasak?" Hristos gözlerini devirdi. "Aman gene başlama," diye söylendi. "Bu kadar çok soru sorman şart mı?" "Elbette şart. Eğer düşünüp soru sormazsak hıyardan lahanadan ne farkımız kalır? Düşünelim," diye vermiş çalap bize bu aklı. "Süleyman, dostum, bazen senin için endişeleniyorum. Beni merak etmesen," diye geçiştirdim. Ama Hristos konuyu kapamadı. "Bunca zamandır birbirimizi tanırız. Müşteriden saymam seni. Arkadaşımsın. Harbi adamsın. Kimseye bir fenalık yaptığını görmedim ama dilin pek sivri. Bu yüzden kaygılanıyorum. Konya'da her türlü insan var. Bazısı bir Müslümanın içki içmesinden haz etmiyor. Umuma karışınca dikkat et. Dilini tut. Kendini sakın." Gayri ihtiyari sırıttım. "Gel hayyamdan bir rubai ile taşlandıralım şu lafları." Hristos'un bir şey demesine fırsat kalmadan konuşmamıza kulak misafiri olan İranlı tacir yan masadan seslendi. "Hay yaşa, hayyamdan rubai isteriz." Diğer müşteriler de aşka gelip alkış tutmasın mı? Dayanamayıp masanın üstüne çıktım ve başladım okumaya. "Bizim şarap içmemiz ne keyfimizden, ne dine, edebe aykırı gitmemizden." İranlı tacir neşeyle bağırdı. "Elbette ya, ha şunu bir anlatamadık. Bir an geçmek istiyoruz kendimizden. İçip içip sarhoş olmamız bu yüzden. Bunca senedir içki içerim. Meşrebim böyle, ne yapayım? Bildiğim bir şey varsa herkesin kumaşına göre içtiğidir. Kimi var, her akşam küp gibi içer, gene de kimseye zarar vermez. Sadece çakır keyif türkü çığırır, sonunda sızar kalır. Kimi var, bir damla bade koysa ağzına canavara dönüşür. Ona buna dayılanır, saldırır. Demek ki mesele badede değil, bizde. Çok içtim mi aklım azalır, içmedim mi neşem dağılır. Ne sarhoş ne ayık bir hal var ya, en iyisi o halde yaşamaktır." Bir alkıştır koptu. Hristos bile kendini tutamadı, alkışladı. Konya'nın Yahudi mahallesinde, bir Hristiyan'ın meyhanesinde, her inançtan, her mizaçtan, biz cümle demkeşler, neşeyle kadehlerimizi kaldırdık. Ve kim bilir, belki bir an içinde olsa ayrı gayrı kalmadı aramızda. Ve hepimiz, tüm kusurlarımız ve noksanlarımıza rağmen, Allah'ın bizleri affettiğini, hatta bizi bizden çok sevdiğini, öyle lafta değil, ta yüreğimizde hissettik.